Ayrım 57. Zehra, Karsten Nagel, sayfa 502. Bir an başım döndü. Zamanla mantıklı düşünme melekem sonunda biraz olsun gelişmişti. İnsani bakış açısıyla tüm bunların mantıksız olduğunu anlayabilecek kadar. Oturma iznini koruyabilmek için normal yaşamaya çalışıp topluma katkıda bulunmak yerine zavallılığımıza çakılıp kalacak ve Danimarka için hala bir yük olacaktık. Bir, sızın bu kadar anlam taşıyabilmesi de anlaşılır gibi değildi. Buna karşın süresi sınırlı ve süresi sınırsız arasındaki farkın gelecekteki yaşamımız için belirleyici bir anlamı vardı. Her gün ve her gece bu birkaç küçük harfin izini taşıyacaktı. Burada söz konusu olan herhangi bir iyileşme olmadan geçecek uzun yıllar diye altını çizdi gönüllü hukukçu. Her şey giderek daha da absürt hale geliyor zaten diye araya girdi Bayan Yasin. Dayanılacak gibi değil. Evet değil, ancak ülkede durum bu. Sağlığınız düzelirse sınır dışı edilirsiniz, o yüzden iyileşmeyin. Dürüstçe söylemek gerekirse, iyileşmezseniz de geriye gönderilirsiniz. Tabii domuz gibi şanslı değilseniz. Domuz gibi şanslı. Doğru anladığımdan hemen hemen emindim. Yine de hukukçudan açıklamasını rica ettim. Gönüllü hukukçu açıkladı. Evet, ya basın sizden hoşlanıp sizi sergileyecek ya da lehinize kararlar verecek yeni bir hükümet kurulacak. Tam tersine, o da olmayacak. Kötü zamanlama. Danimarka'da iş bitti. Evet, birkaç olağan dışı örnekten başka tüm Avrupa'da iş bitti. Üzerinde düşünmeden veya soruyu önceden tartmadan İsveç kelimesi kendiliğinden döküldü ağzımdan. Evet, İsveç hala kapısını aralık tutuyor. Henüz. Ancak sizin durumunuzda mümkün değil. Dublin sözleşmesiyle o yol kapandı. Dublin'e başlarım diye ağzından kaçırdı Bayan Yasin. Hukukçu hayretle ona baktı. Alnı terlemiş, yüzü de kızarmıştı. Sesini düzeltip daha bir danışman tonuyla ekledi. Uzun lafın kısası, Danimarka mülteciler politikası kafkamsı bir duruma doğru ilerliyor. Hukukçu bana ve anneme dönerek devam etmeden önce, acaba kafkamsı durum nedir diye bir an düşünebildim. Ayrıca borçlanmaktan, yasaya aykırı davranmaktan veya gönderildiğiniz kurslara devamsızlıktan kaçının. İstediğiniz yere taşınamazsınız. Size gösterilen yerde yaşamanız gerekir. Kaç yıl sürerse sürsün, bu süre içinde Danimarka'yı terk etmemelisiniz. Sadece İsveç'e veya Almanya'ya da mı gitmemeliyiz diye sordum. Çünkü hala Bayan Mesinovic'in Orezund'un karşı yakasında olduğunu tahmin ediyordum. Aynı şekilde Esma ve Samir'in de ben ve annemi Danimarka sınırının güneyindeki her yerde aradığını umuyordum. Kesinlikle hayır dedi hukukçu ve doğrudan benim hayallerimi sezmiş gibi konuşmasını sürdürdü. Yakınlarınızdan birini Almanya veya İsveç ya da Danimarka'ya komşu bir başka ülkede bulsanız da gitmemelisiniz. Ne pasaport ne de geçerli bir seyahat belgesi alabilirsiniz. Yetkililerin kalmanızı kararlaştırdığı yerde kalmaya mecbursunuz. Bayan Nielsen, 1788'de toprak reformuyla birlikte kesin yürürlükten kaldırıldığını düşündüğü ama görünen o ki şimdi yeniden yürürlüğe konulan Stausenbent'le ilgili bir şeyler mırıldandı. Stausenbent, işçilerin bulundukları yeri izinsiz terk edemeden bağlı oldukları toprak ağasına hizmet etme zorunluluğu 1788'e kadar uygulamada kalmıştır. Avukatın sözlerinin ardındaki anlamı çözmek oldukça zordu. Tek tek kelimeleri biliyorsam da anlattıklarındaki fikir ve derin anlamı hemen anlayamıyordum. Annem çalışmaya alışıktır dedim birdenbire. Ben de çalışabilirim. Çok çalışırız mutlaka. Danimarka'nın bize verdiklerinin hepsini geri öderiz. Herkes bize dostça davrandı. Kimseye yük olmayız. Mutlaka çalışırız. Merdivenleri temizleyebilirim. Avukat susmam için elini kaldırdı. Bayan Nielsen da tüm profesyonel gücüyle geri döndü. Zehra, sana neler oluyor? Kuralları biliyorsun. Demin söylediklerini unut tamamen diye sitem etti. Durumun ciddiyetini kavramanız gerekir diye ona hak verdi emekli hukukçu. Hemen hemen normal hareket edilebilecek kadar sağlığınız iyiyse, insani ikamet izni için kalan son şansınız da yok olur. O zaman izin uzatılmaz, yani sınır dışı edilirsiniz. Bunu annene tercüme eder misin? Anlaşmamıza göre daha sonra çevireceğim dedim. Yoksa ona biraz karmaşık gelecek. Hukukçu dava sürecine ilişkin daha fazla bilgi verip eğer devam edeceksek sabırlı olmamız gerektiğini söyledi. Devam edeceğiz diye düşündüm. Nereye gidecektik ki? Bir an dikkatim dağıldı. Sesler arka plan gürültüsüne dönüşürken annem ve ben Saraybosna'nın bodrumlarında ve eski ülkemizin harabelerinde bir yerden diğerine sürükleniyorduk. Az sonra hukukçunun mültecilere ilişkin dosyaların incelenmesinde yaşanan personel eksikliğinden bu alanda çalışmak düşük bir statüyü çağrıştırdığı için neredeyse hiçbir hukukçunun yabancılarla ilgilenen yetkililerle çalışmak istemediğinden sadece başka iş bulamayan yeni mezun hukukçuların bu alanda çalıştığından söz ettiğini duydum. Ek olarak kişisel izlenimi uzun bekleme süreli sistemin iyice düşünülüp taşınılıp kasten uygulandığı, insanların psikolojik olarak yıpratılmaya çalışıldığıydı. Mümkün olduğu kadar çok mültecinin pes edip ortadan kaybolmasını umuyorlardı. Yakında durum dayanılmaz hale gelecek dedi Bayan Yasin hukukçuya. İnsanlar o kadar çektikten sonra. Çekilen acılar ne ölçülebilir ne de tartılabilir ve bunlar iltica için temel teşkil edemez. Bildiğin gibi insani ikamet izni söz konusu kişinin kendi ülkesinde tedavi göremeyeceği, hayati tehlike taşıyan bir hastalığı olmasını şart koşuyor. Doğru teşhis konmazsa izin biter. Evet ama bu noktaya nasıl gelindi Tanrı aşkına? O zaman tüm bu sistemin anlamı ne? Dedi Bayan Yasin. Herhalde anlamı burada doğmadıysan bizim problemimiz değilsin demek. Afganistan'ın dağlık bir köyünde felç olmuş veya aklını kaçırmış olarak nasıl yatarsan KGS, Lin gibi de aynı şekilde yatabilirsin. Hepsi hukuki veya bu örnekte olduğu gibi tıbbi değil politik bakımından kararlaştırılıyor. Manevra yapmayı zorlaştıran da bu. Evet, hümanist bakış açısına ne oldu diye yanıtladı Bayan Yasin. Gönüllü hukukçu ona sevdiği bir eski arkadaşı gibi baktı. Sen ve ben üzerimize düşeni yaptık. Artık zaman değişti. Ne var ki böyle söyleyip geçemeyiz? Hayır ama ne yapabiliriz? Seni temin ederim ki başka durumlarda geçerli olan hukuk ilkelerini kullanarak bir şeyler yapamaz mıyız diye düşünmediğim tek bir gün geçmiyor. İnsanların gerçek mahkemeler ve yasalar önünde eşit olduğu bir hukuk devleti. Annem elimi sıkıp bir sorun olup olmadığını öğrenmek istedi. Nema problema diye yanıtladım. Her şey yolunda, sorun yok. Toplantı bitmişti. Annem ve ben bazı kağıtları imzaladık. Neyse ki daha fazla bir şey yapmayacaktık. Bayan Yasin şu andaki tek işimizin sabırlı olup hiçbir şeyi düşünmemek olduğunu bize anımsattı. Ancak ben Islands Brick'teki dil okuluna gitmeyi sürdürecektim. Kısa süre önce öğretmenlerden biri Bayan Yasin'a benden övgüyle bahsetmişti. Emekli hukukçu ayağa kalktı ve bastonunu aldı. Bizi nezaketle geçirmek için kapıya doğru gittiğinde ellerinin titrediğini gördüm. Bir eliyle bastona dayanıp diğer eliyle sağ elimi tutarak "Üzgünüm genç bayan ama seni ve anneni boş yere umutlandırmak istemem." dedi. Yeni bekleme süresi hakkında hiçbir şey düşünmemek zordu. Ne var ki berrak düşünmek de kolay değildi. Hukukçunun anlattığı her şeyi kafamda yinelemeye çalıştım. Maalesef hepsi kafamda uğuldayıp tüm önemli sözcükler sesten bir duvar kağıdına dönüştü. İlk gün annem o Neme problemanın oldukça uzun sohbetin tamamını kapsadığını kabul etmek istemedi. Ancak artık ayrıntılarla baş edemiyordum. Kafama kendi istedikleri gibi girip çıkıyorlardı. Ona basitleştirilmiş bir açıklama yapmak zorundaydım. Hemen hemen Bayan Niyasın'ın dediği gibi şimdi asıl meselenin sabırlı olup mümkün olduğunca az düşünmek olduğunu söyledim. Fazladan Danimarka'daki sistemin böyle işlediğini, sonuca ulaşma ve huzur bulma için ettiğimiz acele yüzünden bunun değişemeyeceğini ekledim. Fatima'ya telefon etmeyi düşündüm. Sesini duymak çok hoş olacaktı. Oysa durumumuzu soracağını biliyordum. Yani güzel şeyler yerine zorluklardan söz edecektik. Bütün bu geçen yıllar boyunca yaşananların ardından kafa yormamak mümkün değildi. Üstelik büyük olasılıkla pek yakında atılacaktık. Bu da filmin ve yaşamın yanlış yöne doğru geriye döndüğü anlamına geliyordu. Hayır, tekrar bize yanıt verilmeden önce Fatima'yı aramayacaktım. Nihai yanıt. Öyle miydi? Bir sonraki yanıtta ne olacaktı? Neyse, mektup geldiğinde telefon edecektim. Bir daha asla görüşemeyecek olsak da edecektim. Neyse ki Bayan Niyas'ın sadece hiçbir şey düşünmememi değil, aynı zamanda dil okuluna devam etmemi de söylemişti. Okulun bulunduğu liman bölgesi tam bir hayal kırıklığı olmuştu. Çünkü neredeyse demir atmış hiçbir gemi yoktu. Ancak okula gidip danca öğrenmek iyiydi. Başkaları sıkça gramerin ve özellikle boğazında gargara yapar gibi çıkarılan seslerin zor olduğunu düşünüyordu. Arada sırada yerel dile konsantre olabildiğimde beynim sanki tüm gerçek zorluklara karşı bir tür ara vermiş gibi oluyor, dancayı kavramak çok kolay geliyordu. Bekleme süresi ve bilinmezlikle karşılaştırıldığında danca telaffuz ve gramer öğrenmek tatile çıkmak gibiydi. Yalnızca sınıf öğretmenimizin hastalanıp yerine gelen vekil öğretmenin bize geçmiş zaman alıştırması yaptıracağını söylemesi dışında. Yaşamınıza ilişkin bilgi almayı çok isterim. Kimsiniz? Hangi ülkedensiniz? Birbirinize de yaşadıklarınızı anlatmanız iyi olur. Yani dancada dediğimiz gibi aynı geminin yolcusu olanlara anlatmak. Sınıfta tümüyle sessizlik oldu. Vekil öğretmen gülümseyerek devam etti. Ödeviniz şu. Geçmiş zaman formunda kendi kelimelerinizle neden burada olduğunuzu, buraya gelmenize neyin sebep olduğunu anlatın. Afganistanlı kız kısaca öksürüp masanın kenarına yapıştı. Az önce bakışlarını aşağı indirdiğinde gözlerinin yaşardığını görmüştüm. Konuşmaların ortasında geçmişi düşündüğünü, hepimizin arkamızda bırakıp unutmayı istediğimiz olayları anımsadığını biliyordum. Vekil öğretmen bunu fark etmeyip devam etti. Haydi geçmişinizi anlatın bakalım, neden kaçtınız ve yani dancada iyisiniz ve bunu yapabilirsiniz, bu önemli. Bu tür sorulara doğru dürüst yanıt veremezseniz sıradan birçok insan neden burada olduğunuzu anlayamaz. O ana kadar asla bir olaya karışmamış olan İranlı kadın deli gibi sinirlendi. Vekil öğretmene bu şekilde bizi sorguya çekmeye hakkı olmadığını haykırdı. Bizler şimdiye dek yeterince sorguya çekilmiştik. Danimarka bir demokrasi değil miydi? Özel yaşamımızın bizde kalmasına hakkımız yok muydu? Onlar durumu düzeltmeye çalışırken kendi hikayemi anlatmaktan ne kadar korktuğumu fark ettim. Benim kadar korkmuş olanlar dışında hiç kimse bunu anlayamazdı. Çünkü o kadar gerçek dışıydı ki. Kimin anlattığı önemli değildi. Çünkü kişisel farklarımıza karşın bizim aynı geminin yolcusu olduğumuz doğruydu. Hangi ülke veya hangi savaştan çıkıp buraya geldiğimizin, yaşadığımız yıkıntının farkı yoktu. Çılgınlık düzgün bir yüzeyi deldiği zaman her insanı ve her ülkeyi mahvedebilirdi. Vekil öğretmen özür dileyip amacının sorgulamak olmadığını açıkladı. İranlı durmakta zorlanıp hala bağırıyordu. Erkeklerden biri araya girerek teknenin çürük bir saldan başka bir şey olmadığını söyleyip Afrika'dan Avrupa'ya yaptıkları deniz yolculuğunu anlatmaya başladı. Anlattıklarını duymaya dayanamayıp kulaklarımı kapattım. Aslında Danimarka'da bireyselliğe son derece önem verilirken öte yandan burada doğmamış herkesin tek tür bir kitleye, mülteciler indirgenmesi biraz tuhaftı. Ne kadar bir sürü şeyden kaçmış olsam da tüm bunları korkunç olaylar diye adlandırmakla yetinmeyi tercih ediyordum. Üstelik gönülsüzce. Bunun ötesinde benim yolculuğum insan olmanın ne demek olduğu ve yaşamımın nasıl düzenlenip yaşanması konusunda başkalarının görüşlerine bağlı kalmadan kendim olmakla ilişkiliydi. Henüz fazla bir şey bulamamıştım. Acaba bu tür yolculuklar hiç bitmez miydi? İnsanın kendisi olması ömür boyu süren bir yolculuk muydu? Herhangi bir tanrı veya inanç benim daha çabuk ilerlememi sağlar mıydı? Gabi'nin taksisinin beni kanatlandırması gibi. Ölümden önce huzurlu hissedeceğimiz bir son durak yok muydu? Asıl öğretmenim Kafkamsı durumun ne olduğunu hemen bilemedi ama Kafka'nın Alman bir ressam veya fotoğrafçı olduğu görüşündeydi. Ertesi gün araştırıp Kafka'nın Prag'da doğmuş ünlü bir yazar olduğunu anlattı. Prag o zamanlar Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun bir parçası olan Bohemya'nın başkentiydi. Görünen o ki Avrupa ülkelerinin sürekli değişimi yalnızca yeni zamanlara ait değil diye düşündüm. Bu arada öğretmenim Kafkamsı durum deyiminin yazarın Dava adlı kitabından sonra ortaya çıkmış olabileceğini anlattı. Anlaşılmaz, absürt ve bürokratik bir durumu ifade ediyor dedi. O zaman zayıf hukukçunun yasalar ile yasaların uygulanması ve yorumlanmasından söz ederken niçin o kadar çaresiz göründüğünü daha iyi anladım. Öğretmen bir kağıt parçası çıkararak Willy Sorensen adlı bir Danimarkalı yazarın Kafkamsı sözcüğünü daha derinden tanımlamaya çalıştığını anlattı. Kağıttan alıntı yaptı. Ulaşılamaz iktidar sahiplerine ve elle tutulamaz güçlere çaresizce teslim olma duygusu. Kadının bütün bunları benim için araştırmasına son derece müteşekkirdim. Neredeyse gurur duydum. Teşekkür olarak kendi kişisel okuma planından söz edip Darwin, Freud, Simone de Beauvoir ve henüz bilmediğim tüm akıllı insanların yanına hem Kafka'yı hem de Willy Sorensen'i ekleyeceğimi söyledim. Özel olarak memnun olmuş gibi görünmedi. Ama yorum yapmasına fırsat kalmadı. Çünkü bazı arkadaşlar A ve O'nun nasıl yazıldığını ve A'nın nasıl okunduğunu unuttuklarını söylediler. O gün eve gitmeden önce yardımsever öğretmen kolumdan yakalayıp Pippi uzun çorap kitaplarını bilip bilmediğimi sordu. Çünkü tam bana göre olduklarını düşünüyordu. Hayır, listemde değiller ve eklersem liste çok uzayacak. Ama önemli kitaplarsa başka yolu yok. Listendeki kitaplarla ilgili bir sorun yok Zehra. İyi kitaplar, ancak her şeyin zamanı var. Seçtiğin yazarlar son derece olgun ve ciddi. Zannederim Pippi uzun çorap kitaplarıyla eğlenirsin. Liste eğlenmek için değil dedim ve hayal kırıklığımı tam olarak gizleyemedim. Aynı zamanda ders gibi, aslında çalışmalar. Danca öğretmenin olarak Pippi uzun çorap kitaplarının dil alıştırması için gerçekten iyi oldukları görüşündeyim. O zaman okurum. Kütüphanede var mıdır? Mutlaka vardır. Kütüphaneciye soru ver. Biri diğerine engel değil ki diye düşünüp Crystal Gade Sokağı'ndaki Kopenhag Belediyesi Merkez Kütüphanesi'nin yolunu tuttum. Daha ne kadar çok yazar eklenmesi gerekse de Bayan Nielsen'ın Kafkamsı durum deyimi yazarın kişisel çalışma planındaki yerini garantilemesi için yeterliydi. Ama nankörlük yapmamak için öğretmenin salık verdiği Pippi kitaplarıyla da başlayabilirdim tabii. Kadın kütüphaneci son derece tatlı ve yardımseverdi. Neden söz ettiğimi hemen anladı. Maalesef raflarda sergilenen kitaplar arasında değillerdi. Birinin bu kitapları sormasından bu yana epey yıl geçmişti. Ama onları bilmemden dolayı kişisel olarak duygulanmıştı. Gençken tam da bu kitapların kendisi için anlamı büyüktü. Onları deponun tozları arasından ve unutulmuşluktan çekip çıkaracak olanın bir yabancı olması olağanüstüydü. Hemen depoya gidecekti. Kadın Pippi uzun çorabı arkalarda aramak için gözden kaybolurken onun yazı masasının yanındaki güzel tabureye oturdum. Masasında bir takım AB kitapçıkları dağınık duruyordu. Parlak kağıtlı kapağın üzerinde bayrak ve yıldızlar dans ediyordu. Masa daha toplu görünsün diye kitapçıkları biraz düzelttim. Düzgün dizildiğinde gerek AB gerekse Dublin Sözleşmesi ve diğer konular daha anlaşılır hale geldi. Dublin Sözleşmesi. Aslında tuhaf iki kelimeydi. Danimarka'daki ilk günümüzden beri sürekli bu kelimeleri işittiğim birden kafama dank etti. Bu anlaşma yüzünden çok sayıda insanın gitmek istedikleri ülkeye varması engellenmişti. Kendini yanlış ülkede bulunan yegane kişiler yalnızca bizler değildik. Ama başlangıç noktası olarak Danimarka tamamen bir hata olmasına rağmen bunu değiştirmek mümkün değildi. Dublin Sözleşmesi. İlk kelimenin çıkardığı ses yumuşak ve harikaydı. Dublin, bana bir parça ilkbahar gibi duyulduğundan çekici geliyordu. Sözleşme, daha çok başka insanların üzerinde karar verebilmek için bir araya gelmiş strateji geliştirenleri ve bürokratları çağrıştırıyordu. Acaba dünyanın herkes için olduğunu önerip tepki gösteren hiç çıkmamış mıydı? Evet, şimdi dinle. Pippi kitapları bir seri. Birinci cildi maalesef bulamadım ama burada ikincisi var. Pippi Uzun Çorap'ın Büyük Seyahati. Aslında her bir kitap kendi içinde bir bütün ve tek başına da okunabilir. Kütüphaneci çok güzel ciltlenmiş, açıkça eski bir baskı olduğu belli olan kitabı uzattı. Elime aldığım anda kitapta tanıdık bir şey hissettim. Parmaklarımın ucu bu kitabın çok özel olduğunu, hemen ödünç alınıp uzun bir listenin ardında saklanmak yerine hemen okunması gerektiğini söylemek ister gibi hafifçe elektriklendi. Birinci ile diğer ciltleri başka yerdeki depomuzdan getirtebilirim, ancak biraz zaman alır. Diğerlerini boş verebilirim şimdi, ben bunu alıyorum. 57. ayrımın sonu, sayfa 511.